Ayrım 24, Huzur Sokağı, Şule Yüksel Şenler, sayfa 238. Aradan bir hafta geçmişti. Hastalığını 3-4 gün içinde atlatmaya muvaffak olan Bilal, bu bir hafta içinde geri kalan günleri adım adım İstanbul'u dolaşmakla geçirmişti. Fakat koca İstanbul, öyle birkaç gün taban tepmekle insan aradığını bulmazdı ki bu baş döndürücü şehirde. Yürürsün, yürürsün, bir de arkana dönüp bakarsın ki bir arpa boyu yol gitmişsin. İşte Bilal'in hesabı da böyleydi. Saatlerce yol yürüdüğü oluyordu fakat bir de bakıyordu ki daha bir semtin dörtte birini ya dolaşmış ya dolaşmamış. İyileşip ayağa kalktığı günden beri Bilal'de vazgeçilmez bir arzu belirmişti. Kararlıydı, Feyza'yı bulacaktı. Ama nasıl bulacaktı? Bu koskoca şehirde insan kendini kaybetmekten korkarken kaybolmuş, izini kaybetmiş bir insanı arayıp bulmak hemen hemen imkansız bir şeydi. Fakat Bilal kararlıydı. İcap ederse aylarca İstanbul'da kalacak, onu bulacaktı. Bu uğurda her türlü fedakarlığı ve cefayı göze almıştı bir kere. Karıncaya sormuşlar, ne yapıyorsun öyle harıl harıl? Dağı kazıyorum. Dağı kazıp ne yapacaksın? Bir tünel açacağım ve dağın arkasında bulunan Kabe'yi muazzamaya varacağım. Ama bu muazzam tüneli açmaya senin ömrün yetmez ki. Karınca cevap vermiş. Olsun, hiç değilse onun yolunda ölürüm ya. Bilal de böyle düşünüyordu işte. Belki Feyza'yı bulamayacaktı. Belki ona kavuşmak nasip olmayacaktı. Fakat onun yolunda, onu bulmak için çırpınıp didinecekti hiç değilse. Feyza nereye gitmiş olabilirdi ki? İstanbul'u adım adım dolaşarak aramakla onu bulmanın hemen hemen imkansız olduğunu ilk anda düşünen Bilal, bu sırrı yine ancak Huzur Sokağı'nda çözebileceğini ve hiç değilse onun izini bulmaya yarayacak bir delil elde edebileceğini ummuştu. Bu ümitle iyileşip ayağa kalkar kalkmaz ilk iş olarak yine Huzur Sokağı'na gitmişti. Fakat bu defaki gidişi evvelki gibi hiç kimseye görünmemek düşüncesiyle gecenin karanlığında değil, Huzur Sokağı'nın en hareketli zamanı olan akşama yakın bir saatte olmuştu. Sokak sakinleri onu daha sokağın başında gördükleri an büyük bir bayram sevincine kapılmışlardı. Gören görmeyene, duyan duymayana bir anda sevinçli haberi duyurmuş, bütün pencereler ve kapı önleri sevgi ve dostluk duygularıyla gözleri yaşlı, küçük büyük insanlarla dolmuştu bir anda. Bilal Huzur Sokağı'na adımını atar atmaz kendisini sıcak bir aile yuvasında hissetmişti. İşlerinden evlerine henüz dönmüş olan erkekler, gözyaşları arasında onu kucaklıyor, derin bir hasret ve muhabbetle bağırlarına basıyordu. 10 sene evvel Bekir Ağa'nın iş dönüşü dağıttığı çikolata, çiklet, elma şekeri ve balon gibi şeyleri, sevinç çığlıklarına kapışan çocukların her biri bugün yetişkin birer genç olmuştu. Genç kızlar Bilal abi, Bilal abi diye heyecanla koşup Bilal'in boynuna atılan, ellerine sarılıp öpen yaşıtları genç erkekleri gıptayla bakıyorlardı. Bir zamanlar kendilerine hakiki bir abi sevgi ve muhabbeti gösteren bu iyi yürekli, engin gönüllü insanın ellerini minnetle öpmek ve ona karşı sevgi ve bağlılıklarını gösterebilmek hepsinin de müşterek arzusuydu. Lakin onları bu temiz ve ulvi zevkten mahrum eden bazı mühim sebepler vardı bugün ortada. Her şeyden evvel artık dünkü saçı okşanacak çocuklar değillerdi. Büyümüşler, serpilmişler ve her biri gelinlik çağında birer genç kız olmuşlardı. Üstelik almış oldukları İslami ahlak ve terbiye dolayısıyla bu çok sevdikleri abilerini dahi ancak tül perdelerin arkalarından görebilmekteydiler. Bu durumu fark eden Bilal hemen hemen bütün dert ve üzüntülerini unutur gibi olmuştu. Demek aradan oldukça uzun yıllar geçmesine rağmen Huzur Sokağı asil İslami vehçesini kaybetmemişti. Huzur Sokağı babadan oğula intikal eden kıymetli bir yadigar gibi bütün hususiyetleriyle sakinleri tarafından ihtimamla muhafaza edilmiş aynı Huzur Sokağı'ydı. Bilal'in sevinç ve memnuniyetten gözleri yaşarmıştı. Etrafını çevreleyen dost halka içinden Bilal'in bu duygu ve düşüncelerini hisseden ve öteden beri ince bir anlayışa sahip bulunan Kabzımal Sedat Bey elini dostça genç adamın omzuna vurarak ''Ne düşündüğünü biliyorum dostum'' dedi. Meraklanma, senin gidişinden bugüne kadar sokağımızda menfiye doğru en ufak bir değişme olmadığı gibi Allah ömür verse de 100 sene sonra bu sokağa gelsen Allah'ın izniyle bu sokağı yine böyle aynı fazilet ve aynı İslami karakteri içinde bulursun. Bu sokak inşallah şu bozulmuş çürümüş ahlaken ve manen tefessü etmiş cemiyet ve memleket içinde el değmemiş bir bakir kızın iffet ve saffetiyle hiçbir zaman ve devirde bozulmayacak asli hüviyetini kaybetmeyecektir. Bilal, İnşallah Sedat Bey amca, inşallah dediğin gibi olur dedi. Ancak merak ettiğim bir husus var. Sokağımıza dikilen şu apartman sakinlerinin aradan geçen bunca zaman zarfında yaşayış ve ahlak bakımından menfi cihette tesirleri görülmedi mi hiç? Bu sözün cevabını sokak sakinleri arasından heyecanlı ve telaşlı konuşmalarıyla tanınmış simitçi Sadık verdi. Sadık ters çevrilmiş kasketi, kırmızı yanaklı, gürbüz ve sıhhatli yüzüyle kalabalığın içinden yüksek sesle Bilal'e doğru seslendi. ''Sen gam yeme be abicim. O apartmanın bizi bozması şöyle dursun. Bugün o apartman bu sokağa irfan saçıyor.'' Bilal şaşırmıştı. Merakla sordu. ''Peki nasıl olur? Bu insanların hemen hepsi asri züppe ve bizlere tepeden bakan gururlu kibirli kimselerdi benim hatırladığıma göre. Yoksa bugün içindekiler değişti mi?'' Simitçi Sadık, değişti ya abicim, değişti. Yani bugün apartmanda mümin ve mazbut kimseler mi oturuyor? Bir daire müstesna bütün apartman 5 vakit namazında kadınları kızları örtülü mazbut ailelerle dolu abicim. Sözü simitçi Sadık'ın ağzından tekrar kabzıma Sedat Bey aldı. Sadık'ın sözleri seni yanıltmasın Bilal'cim. Evet apartmandakiler değişti ama bu değişme sadece manevi bir değişme. Yoksa şahıslar aynı bildiğin şahıslar. Bilal, sözlerinizden hiçbir şey anlayamıyorum dostlarım dedi. Nasıl oldu bu iş? O gür sesiyle yine simitçi Sadık atıldı ileriye. Anlayacağın apartmana sihirli değnek dokundu abicim, sihirli değnek. Öteden her zamanki tatlı gülüşüyle Bekir Ağa söze karıştı. Daha doğrusu apartmana bir iyilik ve hidayet meleği konu verdi evladım. Bilal heyecanlanmıştı. Fakat durumunu etrafındakilere belli etmemesi lazımdı. İşi şakaya dökmeye çalışarak, ''Kimmiş bu apartmandakilerin ve bütün sokağın kalbini fetheden melek?'' dedi. Bu sual üzerine etrafını çevreleyen küçüklü büyüklü herkesten aynı cevap yükseldi. ''Feyza Hanım, Feyza Hanım.'' Bekir Ağa kendini tutamamıştı. Gözyaşları yağmur gibi yanaklarından yuvarlanmaktaydı. İçli bir sesle konuşmaya başladı. Aslında Bilal'im, ah burada olup da gözlerinle görecektin. Senin zamanında açık mı açık, asri mi asri, kendini beğenmiş bir genç kız olan Feyza Hanım, evlenip ayrıldıktan ve buraya tekrar baba evine döndükten sonra öyle bir hanım oldu ki, inan cümlemizin hanımlarına ve kızlarına taş çıkarttı. Hepsinden mühimi Feyza Hanım ibadetteki üstünlüğü ve İslami kıyafetinin güzelliğiyle hanımlarımıza ve kızlarımıza örnek olduktan sonra apartmandaki ailelerin hemen hepsini irşad etti. O sosyetik züppe kadın ve kızların hepsi topu topu bir ay içinde nasıl örtündüler, nasıl dinlerine bağlı hanım hanımcık hatunlar oluverdiler bir bilsen. Bilal hayretle, Allah Allah peki nasıl oldu bu iş diye sordu. Nasıl olacak evladım? Feyza Hanım evini bir ilim irfan mektebi haline getirmişti. Hemen her gece apartmandaki o hoppa zıppa kızlar ve kadınlar Feyza Hanım'ın dairesinde toplanırlar, geç vakitlere kadar onun dini sohbet ve telkinlerini dinlerlerdi. Nihayet neticede birbirlerini göre göre hepsi de hayatlarını ve keyiflerini değiştirecek, erkeklerine dahi tesir edecek duruma geldiler. Bekir Ağa sözünün burasında tekrar içli içli ağlamaya başladı. Fakat neye yarar oğlum, neye yarar dedi. Hepimizin gönlüne taht kurduktan sonra izini dahi belli etmeden aniden terk ediverdi bizleri. Reva mıdır bu yani, reva mıdır? Bekir Ağa'nın ağlayarak yapmış olduğu bu serzeniş üzerine sokakta Bilal'in etrafını çevreleyen halkın ekserisi kendilerini tutamamış ve onlar da sevdiklerini kaybedenlerin hüznü içinde gözyaşı dökmüşlerdi. Bilal durumunu belli etmemeye ve soğukkanlı görünmeye gayret ederek sordu. Peki giderken nereye taşındığını hiçbirinize söylemedi mi? Bu sualin cevabını da sokağın en sessiz ve en ağırbaşlı siması olarak tanınan marangoz Halil Efendi verdi. Yok beyim yok. Bütün sokak başına üşüştük, yalvardık, yakardık. Yine deyivermedi gideceği yeri. Mübarek kadıncağızın ağzından kerpetenle dahi laf sökmek mümkün değil. Canım siz de hanımlarınızın, kızlarınızın ağzını arasaydınız bir kere de. Öyle ya, ne de olsa onlarla hemcinstir. Size söylemediğini onlara sır olarak fısıldayıvermiştir belki. Biz de öyle demiştik ama hiç de sandığımız gibi değilmiş beyim. Hepimiz yokladık kadınımızın, kızımızın ağzını ama hiçbirine söylememiş nereye gittiğini, niçin gittiğini. Bu işte bir sır var ya, çözemedik gitti. Bilal öğreneceğini öğrenmişti artık. Fakat öğrendikleri, daha önce bildiklerine bir şey eklemiş değildi. Artık çok iyi biliyordu, kiminle konuşursa konuşsun, bildiğinden daha değişik bir malumat edinemeyecekti. Sokak sakinleri onu iç alemindeki fırtınalardan habersiz, Feyza mevzunu kapatmış, Bilal'e yeniden sevgi tezahüründe bulunmaya başlamışlardı. Herkes onu kendi evinde misafir etmeyi istiyor, ısrarlar ve ricalar birbirini takip ediyordu. Bilal bu vefakar dost insanların elinden kolay kolay kurtulamayacağını anlamıştı. Etrafını çevreleyen eski ve sadık dostlarına hitaben, "Size makul bir teklifim var," dedi. "Hepinizi ayrı ayrı ziyaret edip hoşnut etmeme imkanı olmadığına göre bu gece Sedat Beylerin geniş salonlu evinde hep beraber toplanıp sohbet edelim. Ne dersiniz?" Bu fikri herkes tasvipler karşıladı. O gece yemekten sonra Sedat Bey'in geniş evinde toplanan sokak sakinleri geç saatlere kadar Bilal'in güzel ve faydalı bir vaazı andıran sohbetini dinlediler. Memleketin tanınmış simalarından biri olduğu halde onun aynı eski günlerde olduğu gibi tevazu ile aralarında yerlere diz çökmesi bu fakir fakat gönüllü yüksek insanları nihayetsiz derecede memnun etmekte, kalplerini takdir hisleriyle doldurmaktaydı. Gecenin geç saatlerinde ayrılırken sokağın genç yaşlı bütün erkekleri sevgi ve muhabbetle onu bağırlarına bastılar. Yandaki büyük odada toplanmış olan kadınlar ise her türlü kötülükten korunması için ona dua ediyorlardı. İstanbul'a geleli 15 günü geçmişti fakat bu 15 gün içinde kendisine ait hiçbir işle meşgul olmamış, gerek iş mezunda gerekse fakir üniversiteli talebelerin barınması için yaptıracağı modern yurt binası hakkında görüşmesi icap eden kimselerle henüz temasa bile geçmemişti. Feyza'yı bulmak, onunla İslami bir yuva kurmak gayesi ön planda gelmekteydi şimdi onun için. Diğerleri nasıl olsa yapılır, nasıl olsa eninde sonunda temin edilebilirdi. Günlerden cumartesiydi. Birkaç gündür Beşiktaş muhitini sokak sokak dolaşan Bilal, aradığını orada da bulamamanın üzüntüsüyle yorgunluğunu gidermek için otele dönmek üzere ana caddeye çıktı. Otobüs durağına doğru henüz birkaç adım atmıştı ki gözleri orada kaldırımdan karşıya, yani kendi bulunduğu kaldırıma doğru vesaitlerden dikkatle korunmaya çalışarak hızlı adımlarla ilerleyen ince, narin ve genç bir kadına takıldı kaldı. Evet, yanılmıyordu. Ve bu bir rüya da değildi. Vasıtaları kollaya kollaya kendi tarafına doğru gelen bu genç kadın, günlerdir bulmak ümidiyle taban teptiği Feyza'dan başkası değildi. Feyza'nın üzerinde Bilal'in onu Hacı Mustafa Bey'in dükkanında ilk defa gördüğü aynı sade ve zarif İslami kıyafet vardı. O Bilal'in kendisini gördüğünden tamamen habersizdi. Bilal kalbi çarparak içinden "İşte beklediğim an, sana sonsuz hamd ve senalar olsun Rabbim" diye geçirdi. Bir iki saniye sonra Feyza kendi bulunduğu kaldırıma geçecek, Bilal tekrar terslenmek ihtimalini dahi göze olarak onunla karşı karşıya gelecek ve ne yapıp yapıp Feyza'dan bu hareket ve davranışının sebeplerini öğrenmeye çalışacaktı. İşte nitekim Feyza 5-10 metre ilerisinde kaldırıma ayak basmıştı. Bilal metanetini muhafaza etmeye çalışarak ağır ağır ona doğru yürümeye başladı. Fakat ne aksilik, Feyza o anda önünden geçmekte olan bir dolmuşa "Aksaray" diye seslendi ve aynı anda şoförün başıyla yaptığı müspet işaret üzerine arabaya atladı. Araba Feyza'yı alır almaz hareket ederek süratle uzaklaşmaya başlamıştı. Bilal bir an olduğu yerde kala kaldı. Sanki vücudu taşlaşmıştı. Fakat üzerindeki şaşkınlığı derhal yenmesi ve bir an önce harekete geçmesi lazımdı. Ani bir hareketle yanından geçmekte olan boş bir taksiyi durdurdu ve çevik bir hareketle içine atlayıp heyecanlı bir sesle şoföre "Derhal, çok çabuk hareket et, ileride göstereceğim bir arabaya mutlaka yetişmemiz icap ediyor. Parayı düşünme, eğer söylediğim arabayı bulur, kaçırmadan takip edebilirsen seni tahmin edemeyeceğin kadar memnun ederim," dedi. Şoför hiç cevap vermedi, gaza bastı ve arabayı büyük maharetle kullanarak önündeki, sağındaki ve solundaki arabaları teker teker geçmeye başladı. Bilal bütün dikkatiyle önündeki ve yanlarındaki arabaları kontrol etmekteydi. Feyza'nın bindiği arabanın yalnız rengini hatırlıyordu. Bu kırmızı bir arabaydı. Yanından geçtiği her kırmızı arabanın içini gözleriyle dikkatle taramaktaydı. Arada Dolmabahçe'yi, Kabataş'ı geçmiş Tophane'ye doğru yaklaşmaktaydı. Tam önlerinde 3 araba ötelerinde yol almakta olan bir kırmızı araba Bilal'in kalbini bir anda sevinçle doldurmuştu. Şoföre "Gayret dostum, galiba aradığımızı bulduk," dedi. Öndeki kırmızı araba şimdi yolun sağ kanadından gidiyordu. Bilal aralarında birkaç arabalık mesafe bulunduğu halde arka kanepede oturan Feyza'yı başörtüsünden tanımıştı. Her ihtimale karşı cebinden not defterini çıkarttı ve kırmızı arabanın plaka numarasını kaybetti. 34A318. Şoför de kırmızı arabayı gözden kaybetmemek için büyük bir dikkat ve gayret sarf etmekteydi. Arada bir aralarındaki mesafe bir hayli açılıyor, bazen de arka arkaya yol aldıkları oluyordu. Araba tam tophaneye gelmişti ki trafik polisinin dur ve geç işaretleri Bilal'i bir kere daha Feyza'dan koparmaya ve ümit dünyasını bir kere daha paramparça etmeye kafi bir sebep olmuştu. Trafik polisi Feyza'nın bulunduğu araba da dahil olmak üzere Bilal'in bindiği araba sırasına kadar önde giden bütün arabalara geç işaretiyle yol vermiş, diğerlerini ise dur işaretiyle durduruvermişti. Bilal "Hay aksi şeytan" diye söylendi ve aynı anda şoföre "Cezadan korkma kardeşim, parayı ben vereceğim, bas gaza." Esasen en önde bulunan araba bir ok gibi yerinden fırladı ve trafik polisinin ihbar düdüklerini aldırmadan karşı tarafa geçti. Fakat biraz sonra etraftaki motosiklet trafik polisleri tarafından sarılmıştı. Şoför mecburen arabayı bir kenara çekerek durdurdu. Durumu polislere izah etti. Aceleci davranışıyla şoförü şaşırttığını ve meydana gelen bu üzücü durumdan kendisinin kabahatli olduğunu, ne kadar ceza gerekiyorsa derhal ödeyeceğini belirterek polislerden kendilerini fazla oyalamamalarını ve anlayış göstermelerini çok nazik bir ifadeyle rica etti. Bilal polisler üzerinde hareket ve konuşmalarıyla iyi bir tesir uyandırmış olacaktı ki fazla bir zorluk çıkartmadan ceza makbuzunu keser kesmez onları serbest bıraktılar. Araba tekrar yola koyulmuştu ama kırmızı araba çoktan uzaklaşıp gözden kaybolmuştu. Şoför "Artık yetişmemize imkan yok beyim." dedi. "Arabana epey zaman geçti. Takip ettiğimiz araba şimdi varacağı yere çoktan varmıştır." Bilal sakin ve mütevekkil olmaya çalışarak "Allah'tan ümit kesilmez dostum. O murad etmişse biz nasıl olduğunu anlamadan karşımıza çıkarıverir arabayı. Yok eğer murad etmediyse işte böyle bin bir maniyle burnumuzun ucundaki arabayı bir an içinde kaybettiriverir bizlere," dedi. Bundan sonra bütün yol boyunca ikisi de konuşmadılar. Bilal yine tek tük gördüğü kırmızı arabalara dikkatle bakmaktaydı. Fakat bunların hiçbiri Feyza'yı taşıyan değildi. Araba Aksaray'a doğru yaklaşırken Bilal şoföre "İşte," dedi heyecanla, "işte orada. Arabayı sağa çek ve durdur." Şoför itaatle denileni yaptı. Bilal taksinin kapısını açtığı gibi dışarı fırladı. 34A318 plakalı kırmızı araba Perteviniyal Lisesi'nin kaldırımının kenarına park etmişti. Bilal koşar adımlarda arabaya doğru ilerledi. Fakat heyhat, arabanın içi bomboştu. Direksiyonun başında tabanca şeklindeki bir çakmakla sigarasını yakan şoföre sordu. "Biraz evvel indirdiğiniz yolcular arasında kapalı kıyafetli genç bir kadın vardı. Acaba indirdikten sonra ne tarafa gittiğini farkında oldunuz mu?" Şoför kaba ve alaylı bir kahkaha savurdu. "Öyle kapalı kadınlarla bizim ne alışverişimiz olur ki, ne yöne gittiğini bilirim abi. Sorduğun yakası paçası açık, bize göre paçalardan olsaydı neyse." Bilal hiç cevap vermeden arabanın yanından uzaklaştı. Bindiği arabanın ücretini fazlasıyla ödeyerek omuzları çökük bir halde kalabalığın arasına karıştı. Yürüyor fakat nereye gittiğini bilmeden, düşünmeden yürüyor. Artık vücuduna hakim olan kafası değil, ayaklarıydı. Ayakları kendisini nereye, hangi istikameti sürüklerse vücudu o tarafa yöneliyordu. O gece geç vakitlere kadar perişan bir vaziyette sokaklarda dolaştı. Sonra otele döndü. Ancak yatsı namazını kılıp yatağına yattığı zaman hadiseleri normal bir şekilde düşünüp değerlendirmeye başlamıştı. Aslında büyük bir divanilikten başka bir şey değildi bu yaptığı. Gece geç vakitlere kadar sokaklarda dolaşıp kendini böylesine harap etmenin ne alemi var? Gündüz şoföre kader mevzunda ders vermeye kalkışan kendisi değildi sanki. Şoförün "imkanı yok, artık önümüzdeki arabaya yetişemeyiz beyim" demesi üzerine söylemiş olduğu sözler kulaklarında çınlamaktaydı şimdi. "Allah'tan ümit kesilmez dostum. O murad etmişse biz nasıl olduğunu anlamadan karşımıza çıkarıverir arabayı. Yok eğer murad etmediyse işte böyle bin bir maniyle burnumuzun ucundaki arabayı bir an içinde kaybettirir bizlere." Bu sözleri söyleyen kendisi olduğu halde nasıl olmuştu da kendisine böyle derin bir yeise ve ümitsizliğe kaptırabilmiş, gece yarılarına kadar sokaklarda yeni yetişen genç aşıklar gibi boş ve avare dolaşabilmişti? Bu hareketi bir nevi kaderi tenkit ve isyan manası taşımıyor muydu? Öyle ya, değil mi ki kadere inanıyordu? O halde kaderin zorlanmayacağını da bilmesi lazımdı. Madem ki her türlü imkanı kullandığı halde birbiri ardınca önüne çıkan bin bir türlü mani ile Feyza'yı kaçırmış, gözden kaybetmişti, bu işte bir hikmet olduğunu düşünmesi ve tevekkülle kadere boyun eğmesi icap etmez miydi? Bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamak geliyordu içinden. Gözleri tavana dikili vaziyette uzun bir müddet öylece kas katı kaldı. Sonra yüzünde perişan bir ifadeyle rüyadaymış gibi kendi kendine "Ne oldu bana böyle? Bana ne oldu Allah'ım?" diye mırıldandı. Yüzü gitgide ızdırapla geriliyordu. İçindeki fırtınayı dindirebilmek için yine her zamanki gibi Rabbine sığındı. Allah'ım diyordu. Feyza'yı senin rızan dairesinde seviyor ve yine rızan dairesinde onunla mesut ve örnek İslami bir yuva kurmak istiyordum. Beni nefsimin kölesi yapma. Nefsimin hilesinden, nefsimin şerrinden korkuyorum. En üstün aşk senin aşkındır. Senin aşkına gölge düşürecek aşktan beni koru Rabbim. Kalbi biraz ferahlar gibi olmuştu. Hele o anda aklına gelen bir hadis-i şerif, üzüntüsünü bütün bütün yok edecek kadar içine su serpmişti. Peygamber Efendimiz bu hadisinde diyordu ki, kim aşık olur, iffetini muhafaza eder ve aşkını gizleyerek ölürse şehittir. Bu ne güzel bir müjdeydi. Bilal, mecbur kaldığından dolayı Hacı Mustafa Bey ile Hayri Dede'ye Feyza hakkındaki temiz hislerinden yani aşkından bahsettiği için bu aşkla şehadet mertebesine ulaşamayacağını biliyordu. Şehadet gibi ulvi bir mertebe şöyle dursun, o şimdi aşkın Cenab-ı Hak indinde sakil ve hakir görünmeyişi karşısında duymuş olduğu derin tahassüs ve sevincin tadını çıkarmak istiyordu. Demek bir müminin aşık olması ayıplanacak bir şey değildi. Üstelik gizli tutulduğu takdirde bu aşk insanı şehadet gibi en yüce mertebeye de çıkartmaktaydı. Sonra aklına bir başka hadis geldi. Bu hadisinde de Peygamber Efendimiz, dünya bir metadır. Dünya metasının hayırlısı da iyi kadındır demekteydi. Bütün üzüntülerini bir çırpıda unutarak yatağından sıçradı. Pencerenin kanatlarını ardına kadar açarak gecenin temiz havasını ciğerlerine doldurdu. Yüzünde biraz evvelkinin aksine mesut bir ifade vardı. Evet, mesuttu. Zira bugüne kadar Feyza'ya duymuş olduğu büyük aşktan ve onu bulmak için günlerdir derbeder bir şekilde sokak sokak dolaşmasından dolayı Cenab-ı Hakk'a karşı içinde gizli bir suçluluk hissi taşımaktayken ardı ardınca aklına gelen bu iki hadisi şeriften sonra bu suçluluk hissinden tamamen kurtulmuş, vicdani bir huzura kavuşmuştu. Böylece çok iyi anlamıştı ki Feyza'ya duymuş olduğu bu temiz his dinen de meşru kabul edilmekteydi. Ve bütün kalbiyle sevip ideal bir yuva kurmak için talip olduğu Feyza'da hadiste iyi kadınlar olarak bahsi geçen dünya metasının en hayırlısıydı. Mehtaplı bir geceydi. Gökte ay bütün haşmetiyle parıldamakta, yıldızlar gecenin siyahlığında simden nakışlar gibi ışıldamaktaydılar. Temiz havanın tesiriyle Bilal şimdi her şeyi ve bütün hareketlerini daha berrak bir şekilde tahlil edebiliyordu. Evet, Feyza'ya karşı duymuş olduğu sevgi meşruydu. Bir yuva kurmak üzere onu bulmak için aramaya kalkışı da bir dereceye kadar makul addedilebilirdi. Ancak hatalı olduğu bir taraf varsa o da bu arama mevzuunda son derece ifrata varmış olmasıydı. Mesela bu işi çok daha emeksiz ve kolay bir yoldan yürütmesi mümkündü. Belki bir sokak arasında, belki bir köşe başında, bir pencerede, bir vasıtada rastlarım düşüncesiyle günlerini ve sıhhatini bir ümit uğruna heba etmesi doğru muydu? Hem bu sokaklarda avare dolaşmalar, şahsiyet ve haysiyetine de halel düşmekteydi ki Bilal şaşkınlık, üzüntü ve perişanlığından bunun dahi farkına varamamaktaydı. Evet, bu işi daha olgun ve daha vakarlı bir şekilde halletmek mümkün olabilirdi. Nasıl mı? Sokakları teker teker dolaşmaktansa giderdi her semtin mahalle muhtarına ve bu 8-10 gün içinde mahalleye taşınan olup olmadığını sorup öğrenebilirdi pekala. Hem şimdi elinde oldukça kuvvetli bir ipucu da vardı. Feyza Aksaray'da indiğine göre bu semti baştan başa sıkı bir taramadan geçirerek muhtarlar ve mahalle aralarındaki bakkal, kasap ve manavlardan istediği bilgiyi edinebilirdi. Ne var ki bu işte her şeyden önce Allah'a teslimiyet şarttı. Mutlaka bulacağım hırsıyla hareket etmenin neticesi muhakkak hüsran oluyordu zira. Feyza'yı takip ettiği için bindiği arabanın şoförüne tevekkül ifade edici o sözleri söylerken bile kalbinde mutlaka onu bulma hırsı yok muydu? Kendi kendine yapmış olduğu bu itiraf kalbini derinden sızlattı. Evet, gerçek şuydu ki bugüne kadar Feyza'yı bulmak, ona kavuşmak hususunda farkında olmadan hırsa kapılmıştı. Halbuki her işinde ve her hareketinde hırs sebebi hüsrandır sözünü kendisi için bir düstur addederdi o. pencerenin yanından ayrılıp tekrar yatağına uzandığı an kat'i olarak kararını vermişti. Feyza'yı en çok bir hafta daha arayacaktı. Ama bu arayışı evvelkinin aksine tam bir tevekkül ve Allah'a teslimiyet dairesinde olacaktı. Bir hafta zarfında onu bulamadığı takdirde İstanbul'da yapacağı işlerle ilgili temaslarda bulunacak ve bütün işlerini hallettikten sonra İzmir'e dönecekti. Hem orada kendisini dört gözle bekleyen biri vardı. Hayatını göz kırpmadan uğruna vakfedebileceği kıymetli varlık. Birden içi sevgi ve hasret duygularıyla dolup taştı. Oğlunun hayali gözlerinin önünde canlandı. İşlerinin çokluğundan kendisi hakkıyla meşgul olamadığı için oğlunu yatılı bir koleje vermek mecburiyetinde kalmıştı Bilal. Gerçi haftada bir baba oğul beraber oluyorlardı ama yine de bu her ikisi için de tatmin edici olmuyordu tabii. Üstelik sık sık vuku bulan iş seyahatleri görüşmelerini daha da aksatıyordu. Bilal oğlunun daha 4. sınıfta küçücük bir çocuk olmasına rağmen büyük bir insan olgunluğu ve anlayışı göstermesini çok takdir etmekteydi. Çocuk yetim olduğu halde gerek kendisine gerek çevresine karşı bir günden bir güne annesizliğini belli edecek en ufak bir harekette bulunmuş değildi. Bilal oğlunun hislerini ancak okuldan izinli olarak geldiği cumartesi geceleri uyku esnasındaki sayıklamalarından anlayabiliyordu. Bir çare yavrucak, uykusunun içinde içli içli ağlayarak konuşmaktaydı. Anneciğim, anneciğim, niçin yalnız bırakıp beni gittin? Herkesin annesi var ama benim yok. Ne olur gel artık anneciğim. Anneciğim. Ama ne yapabilirdi ki? Oğlunun bu ızdırabını dindirebilmek için elinden ne gelirdi? Hatırı sayılır dostlarından birçoğu onu yeniden evlendirmek için büyük gayretler sarf etmişlerdi. Hatta zengin Müslümanların bazıları açıktan açığa kendi kızlarını teklif etmişlerdi Bilal'e. Fakat Bilal bu tekliflerin hepsini de çeşitli bahanelerle atlatıyor ve evlenme fikrine yanaşmıyordu bir türlü. Esasen evlense oğlu için, oğlunu anılı babalı büyütmek için evlenecekti. Lakin çok iyi biliyordu ki öz annenin yerine hiçbir kadın tutamazdı. Belki oğlu üvey annesini sevebilir, hatta pek çok sevebilirdi ama o hiçbir zaman öz annesinin yerini tutamazdı. Değil mi evlense bile oğlunun öz annesine karşı olan hasretini ve onun yokluğundan duyduğu ızdırabı dirindiremeyecekti? O halde niçin evlensindi? Üstelik gelecek üvey annenin çocuğunun yarasına tuz biber ekip ekmeyeceği de malum değildi. Ama şimdi durum bambaşkaydı. Şayet Feyza'yı bulur ve onunla bir yuva kurmaya muvaffak olursa Feyza'nın oğluna annesini aratmayacak bir eş olacağından emindi. Bu düşünceler arasında yavaş yavaş göz kapakları kapandı. Tatlı ve derin bir uykuya dalmıştı. 24. ayrımın sonu, sayfa 250.